Ayrım 31, Zavallı, Timur Soykan, sayfa 313. Kayıp şubeye girdiğinde kendisini acıyarak takip eden bakışların bir gün öncesine göre az olduğunu hissetti. Bu hayatın katlanabilecek kadar normale dönebileceğinin bir işaretiydi. Süleyman ile göz göze gelip selamlaştılar. Masaya oturmuştu ki Adnan büroya girdi. Paltosunu çıkartıp apış arasını kurcalayarak çatışmadan sonra ilişkilerini eşitlediği genç polise yaklaştı. Erdal onun yaşadıklarına kayıtsızlığından hoşlandığını fark etti. Bu düşüncesiz herif hayatın yeniden normalleşebileceğine inancını destekliyordu. Farkında olmadan Erdal'a iyi gelecek şekilde konuştu.
Şef ile konuştum dün. Yanlış anlama, sen bir süre gelmeyeceksin filan demişlerdi. Bu kızın soruşturması için ne yapalım filan diye yanına uğradım. Bizim tüysüz yapılacaklar bitti, bekleyeceğiz artık dedi. Ya beni uzak tutmaya çalışıyorlar ya da örtüyorlar işin üstünü, iyi mi?
Erdal bunun kendisine bir soru olduğunu anlamıştı. Adnan kendisinin kızağa çekilip çekilmediğini anlamaya çalışıyordu. Erdal onu rahatlattı.
Benimle de konuştu. Artık yapılacak başka bir şey kalmadığını söylüyor.
Adnan ayağın altındaki zeminin kayganlığı konusunda fikir edinmişti. Masasına giderken Ayşe'yi önemsemediğini belli etti.
Öyleyse kendileri bilir. Biz yapacağımızı yaptık usta.
Erdal internetten gazetelere baktı. Gürkan'ın ilk sayfalarda kapladığı yer küçülmüştü. Belli ki birkaç gün sonra iç sayfalara düşecekti fotoğrafı ve haberleri. Bir gazetede diğerlerinden farklı bir manşet vardı. Haber, Gürkan'ın kısa süre önce derin örgüt hakkında çok önemli bir belgeyi bulduğu, bunun için örgütün onu hedef seçmiş olabileceğini anlatıyordu. Ama belgenin içeriği yoktu. Gürkan'ın cenazesinden çekilmiş bir kare ve onun içine girmiş üniformalı fotoğrafının üstünde büyük harflerle "Derin Cinayet" yazılmıştı. İnternet sitelerinde biraz daha oyalandıktan sonra ekrandaki bütün pencereleri kapattı. Boş masa üstünde karamsar düşüncelere gömüleceği boşluğa yeniden düşmüştü. Aceleyle yeni bir meşgale düşündü. Çekmeceyi açtığında Ayşe'nin mobese ve çevre esnafın güvenlik kamerası kayıtlarının olduğu CD'leri görünce rahatladı. Mobese CD'sini bilgisayarına takıp açtığında yakın zamanın hatırasını gördü. Bunları en son izlediğinde hayatının aslında ne kadar sorunsuz ve kendisinin hakkını vermediği bir mutluluk içinde olduğunu düşündü. Derin iç çekerken her adımını ezberlediği hayat yeniden akmaya başlamıştı küçük meydanda. Bilgisayarda hayatı saatlerce ileriye atlatıp sonra saatler öncesine geri dönüyordu. Zamanı geri alma şansının olmamasına ayıflanırken daha önce dikkat etmediği bir detay bir an geçip gitti. Mobese'nin görüş açısının köşesindeki çarşaflı bir kadın ve bir erkek 3 saniye görünüp kadrajdan çıkmıştı. Görüntünün zaman şeridine onları yakalayabilmek için birkaç kez tıkladı. Görüntüdeki herkes topallama kesikliğinde ileri geri hareket etti. Tam kadraja adımlarını attıkları anda görüntüyü dondurdu. Kara çarşaf giymiş bir kadın ve onun önünde ellerini arkada birleştirmiş yürüyen bir adamdı. Balık gözü kamera objektifinin köşesinde deforme olmuştu görüntü ve onlar belli belirsizdi. Ama adamın kim olduğunu tahmin edebiliyordu. Ekranın üst köşesindeki saati, dakikayı ve saniyeyi not aldı. Ayşe'nin son görüntüsünden 20 dakika sonrasıydı. Çekmeceden onların geçtiği açıyı gören kuyumcunun güvenlik kamera görüntülerini hızla buldu. CD'yi çıkartmak için bilgisayar kasasındaki küçük tuşa birkaç kez bastı. Sabırsızlığına inat yavaşça çıktı MOBS CD'si. Erdal kuyumcunun kamera kaydını takıp ağır bilgisayarın içinde CD'nin okunma uğultusunu dinledi. Açılan dar açılı kameranın görüntülerinde hızla ilerledi. Kara çarşaflı kadını görünce birkaç saniye geriye gidip oynattı. Çarşaflı kadın bir adımını normal atarak girdi görüntüye. İkinci adımın da çok az topallıyor gibiydi. Kalitesiz titreyen görüntüyü durdurdu. Öndeki adam karanlık düşmüş, belirsiz yüzüyle donmuştu. Bu görüntüyü kadının topallamasından değil, onun tanıdık simasından fark etmişti. Adamın kalın kazağının üzerindeki ceketi dikişleri patlayacakmışçasına dardı. Muhtardı. Telefonu ilk çalışında açtı Kurt. Komiser Ergin, Tonguç'u getirdiklerini ve sorgu odasına aldıklarını, avukatının da hazır olduğunu söyleyince telefonu tek kelime etmeden kapatıp odasından çıktı. Tavanı basık, rahatsız edici aydınlıktaki odaya kalın demir kapıdan girince iki yardımcısı ve katip lakayt duruşlarından doğruldu. Kurt çoğu zaman otoritesini üçüncü şahıslara ispat için kullanırdı onları. Sırf bunun için sevse bile bunu göstermez, üzerlerinde korkuyla hakimiyet kurardı. Psikolog bunu anlamayacak kadar hayattan kopuk ve toydu. Hemen hizaya gelmesinden belliydi tatlı su balığı olduğu. Avukatı da onun yaşlarında deneyimsiz ve otorite karşısında bacakları titreyen bir tipti. Neden burada olduğunu biliyordu ve katil olmadığını, çok sağlam delillerini söylemesini umut etti Kurt. Soruyu yarım sorarak dürüstlük testini yaptı. Neden buradasın biliyor musun? Tonguç korkuya bükülmüş kalın kaşlarını yayarak testi geçecek yanıtı verdi. Gürkan Korcan'ın öldürülmesiyle ilgili. Avukatının bir dakika diyerek araya girmesini, eliyle susmasını işaret ederek engelledi Tonguç ve devam etti. Onu tanımıyorum aslında ama eski sevgilimin sevgilisi olduğunu biliyorum. Ben Aslı'ya aşığım. Onun evinin önünde bazen sadece ona yakın olabilmek için dolanırım. Perşembe günü yine evinin sokağındaydım. Gürkan'ı orada gördüm. Kurt bu yanıtla derin bir nefes aldı. Gerisinin formalite olduğunu biliyordu ama rolünü iyi oynamak zorundaydı. Bana maval okuma. Gürkan öldürüldüğü cumartesi günü saat 22'de neredeydin? Psikolog okulda öğrendiklerinin hiçbirini uygulayamadığını gördü. Sağlam delillerine karşın bir suçlu gibi paniklemişti. Titreyen sesiyle söyledikleri masumiyetini kanıtlıyor ama yine de korkuyordu. Antalya'da konferanstaydım. Kişilik bozuklukları ile ilgili bir konferanstı. 3 gün orada kaldım. Otelin kamera kayıtları ve oradaki onlarca insan tanığımdır. Kurt dirseklerini küçük sorgu masasına dayayıp kemikli yüzüne gömülmüş bakışlarını afallamış psikoloğun titreyen göz bebeklerine dikti ve tehditkar konuştu. Yalan söylüyorsan anandan emdiğin sütü burnundan getiririm. Kurt avukatın heyecandan incelmiş sesiyle müdahalesini aldırış etmeden ayaklandı ve komiserlerine devam etmeleri emrini verdi. Sorgu odasının lanet aydınlığından koridora çıkar çıkmaz cep telefonunda Aslı'nın numarasını bulup aradı. Aslı cinayet bürodan çıktıktan sonra evine kadar bir ölü ruhsuzluğunda yürümüş ve odasında günlerdir toplanmayan yatağına girerek yorganın altına gömülmüştü. Korkunç senaryonun içinde bükülüp kalmıştı. Çalan telefonunu aynı cansızlıkta açtı ve Kurt'un sesini duyduğu anda kalbinin atışını alev alev bütün bedeninde hissetti. Kurt o değil, ilgisi yok, olay günü Antalya'daymış dediğinde hıçkıra hıçkıra ağlarken teşekkür etmeye çalışıyor ama kelimeler ağzından çıkamıyordu. Kurt'un telkinlerine de tek kelime bile söyleyemeden telefon kapandı. Kurt da rahatlamıştı. Başbakana sağlam küfür savurup iş hayatının en zor davasının içinde olduğuna karar verdi. Odasına yürürken bu dosyanın bir an önce kapanmasını ve kurtulmayı diledi. Bürodan elemanlarını toplayıp hemen itirafçının evine gitmeye karar verdi. Bu kez zanlının suçsuz değil katil olmasını istiyordu. Bilgisayar ekranında donmuş görüntüye merakını doyuran arzuyla bakarken Gürkan'ın acısını unuttuğunu bilinçaltı aykırdı ve sarsıldı Erdal. Dostunun katilini bulmak için çaba harcaması gerekirken Ayşe'nin izinde hayatına geri dönmeye çalıştığını fark etti. Yakasına asılmış dizlerinin üstüne çöktürmeye çalışan vicdanına ani bir cesaretle saldırdı içinden. Kurt zaten izin vermez soruşturmaya girmeme. Lazım olduğunda çağıracağını zaten söyledi. Ona söylemediğim hiçbir şey kalmadı ki ne yapabilirim? Bana Gürkan'ın vasiyeti bu kızı bulmak. O söyledi, delikanlı gibi kızı ara dedi. Gürkan ile Ayşe'yi aynı amaçla yoğurmak içindeki ateşe su serpmişti. Gürkan'ın varsaydığı vasiyetini tekrarlayarak kamera kayıtlarında tekrar göz gezdirdikten sonra şefin karşısına dikilmeye karar verdi.
Ayşe'den kurtulduğunu zanneden şef koltuğunun içine günler sonra endişesiz gömülmüş, sadece mesai saatinin bitmesini beklemenin keyfini sürüyordu. Erdal elinde CD'lerle selamsız içeri girdiğinde çocuk yüzü gerilip bir adama dönüştü. Erdal'ın kayıtlardaki ipucunu anlatışını aldığını ovarak kravatını gevşeterek ve son olarak da minik ellerini yuvarlak yüzünde kel kafasında gezdirerek dinledi. Erdal duraksadığında istemediği gerçeğe şüpheli sorularla saldırdı.
''Kızın çarşaflı olduğunu söylüyorsun. Nereden tanıdın o zaman? O meydandan her gün 1000 tane insan evladı geçer. Her bıyıklıyı deden mi sanıyorsun? Çarşaflının topalladığından bile emin değilsin. Adamın yüzü görünmüyor, sen ceketinden tanıyorsun. Öyle dar eski ceket giyen ben sana bizim binada 10 tane adam gösteririm. Türkiye'de 1 milyon böyle tip vardır. Şimdi en iyi senin bilmen lazım. Derin örgüt saldırmış, arkadaşını öldürmüş. Kimsenin umurunda değil bu kız. Şimdi biz böyle tarikata girsek hemen kime hizmet ediyorsunuz diye soracaklar. Zaten biliyorsun bunların üzerine gittiğinde hemen birilerinin kafasında soru işaretleri oluşuyor. 28 Şubat darbesi öncesi de aynı böyle yapılıyordu diye hemen konuşmaya başlıyor birileri. Hem doğru da söylüyorlar. Ben o zaman da görevdeydim. Aynı böyle baskınlar, haberler başladı önce. Sonra tanklar sokağa çıkana kadar devam etti.
Şef dizginlerini ustaca yavaş yavaş çekerken Erdal'ın arkadaşının ölümünden sonra değiştiği gerçeğiyle ilk kez yüzleşti. Eskiden olsa uysal bir at gibi yavaşlardı ama gözlerindeki ifadenin ikna olmaktan uzak olduğunu gördü ve sertleşerek devam etti şef.
Bak, bu işin şakası yok. Bu kadar gergin ortamda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Şu an kimse kimseye sırtını dönmüyor. En ufak bir hatada ipimizi çekmek için bekleyen bir sürü akbaba var.
Erdal kendisinin de şaştığı bir itaatsizlikle lafını kesti. İyi de işimizi yapmayacak mıyız? Şefin tüysüz yüzü kıpkırmızı kesildi. Halen ergenleşmemiş gibi görünen surata bu kadar öfkenin sığmasına şaşırdı Erdal. Ama korkmuyor, çekinmiyordu. Sabah karşısında utandığı silüet kadının samimiyetine vefa içindeki en güçlü duyguydu. Değişmesinin nedeninin artık hayatını eskisi kadar önemsememesi olduğunu anladı. Şef ise kapıldığı her yoğun hisle yaptığı gibi içinden ona kadar sayarak öfkesini sindirdi. Karşısındaki polisin restine karşılık atacağı adımı tartarken gözlerindeki şimşekler sönüyordu. Soruşturmayı örtbas ettiğine dair bir dedikodu başlarsa koltuğunun tehlikeye gireceğini hesapladıktan sonra fark ettirmeden geri adım atabilmek için uzun bir girizgah yaptı ve sadede geldi.
Bizim işimiz o kızı bulmak. Sonuçta devlet bize bunun için maaş veriyor. Ben bu olayı çözmeyelim, bırakalım dedim mi hiç? Ben sana ne diyorum? Bu işi bu dengeleri gözeterek yapacağız. Kendimizi harcadıktan sonra ne o kıza faydamız olur ne kendimize. Diyelim ki kız harbiden bu tarikatın elinde. Sen ben böyle atarız kendimizi ortaya. Yarın öbür gün kız çıkar ortaya. Ben gönül rızamla buraya geldim der. Zaten 18 yaşını geçmiş. Kalırız ortada.
Şefin kıvırmaları acemiceydi ve Erdal kendisinin de bir güç olabileceğini görmüştü. Toy polisin rahatlığından otoritesini kaybettiğini anlayan şefin onu hizaya getirmek için bir kozu daha vardı.
Bak, tamamen aramızda kalacağına güvenerek sana söylüyorum. Adnan ürküdaşlarını araya sokarak bu tarikatın kulisinden kurtulduğunu sanıyor. Ama bu adamların bağlantıları sağlam. Öyle milletvekilleriyle karşılarına dikilemezsin. Sabırla beklerler. Biletin çoktan kesilmiştir, farkında bile olmazsın. Adnan'ın tayini bir aya kalmaz çıkacak. Kim bilir, belki benim de kağıdım yazılmış bir kenarda bekliyordur. Senin de aynı şekilde.
Erdal umursamazlığın verdiği güçle kayıtsız kaldığı içine işlenmeye çalışılan korkuya. Adnan'ın sürülecek olması sadece içindeki ilahi adalet arzusunu okşamıştı. Parasını gasp ettiği yabancı amelinin, pavyondaki fahişenin, arka sokaklardaki yasa dışı hayatlarının beddualarını Allah kabul ediyordu. Hiçbir iyilik yükü yoktu omuzlarında Adnan'dan kalan. Kendi kariyerini de riske kolaylıkla atabileceğini otoriteye başkaldırmayan kibarlıkla anlattı.
Söylediğiniz gibi işimiz kızı bulmak. Sadece işimizi yanlış anlamalara mahal vermeyecek şekilde yaparsak zaten bir sorun yok. Biliyorsunuz öyle biri değilim. Soruşturmaya devam etmek için emrinizi bekliyorum. Şef Erdal'ın geri adım gibi görünen çıkışında kendisini gördü ve otoritesine zeval getirmeden amacına ulaşmasını takdir etti. Hiyerarşi disiplinine kavuştuğu için memnundu.
Muhtarla konuş. Bu şeyh midir nedir onunla görüşmene gerek yok. Muhtarla da geçen seferki gibi kahvede değil ayrı bir yerde baş başa buluş. Hatta gitmeden önce ara. Tek git Adnan'ı alma. Ben ona başka bir dosya vereceğim o yalansın. Muhtarın o günkü telefon kaydı için savcılıktan izin almana gerek yok. Ben istihbarattaki tanışlardan HTS bilgisini isteyeceğim. Muhtarın telefonunu ver. O saatte orada mı öğrenip sana söylerim. Sakın ama sakın öyle hemen suçlama, sert polis oynama. Bas sinyalinden belli olacak zaten o görüntüdeki o mu değil mi?
Erdal emredersiniz diyerek kağıt parçasına muhtarın telefon numarasını cep telefonuna bakarak yazdı. Asker disiplininde kalkarak odadan çıktığında şef geri dönen endişesiyle dirsekleri masanın üzerinde kalmıştı. Koltuğuna gömüldüğü huzurundan eser yoktu yeniden. Bu gözü kararmış genç polisten bir an önce kurtulması gerektiğini düşündü. Baskına hazırlanmış ekibiyle bir odan çıkmak üzereyken telefonu çaldı kurtun. Ekranda numarayı görünce telefonu avucunda sıktı, fırlatmak için kolunu kaldırmıştı ki kendini tuttu. Bütün ekip aksiliği fark etmiş ve durmuştu. Geri dönmelerini ve kendisini burada beklemelerini söyledikten sonra bir odan çıkıp telefonu açtı. Cinayet bürodan sorumlu Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Hakkı Gündoğan, namı diğer ceset her zaman olduğu gibi içindeki yaşam enerjisini çeken yavaşlıkta ve düşük ses tonuyla makamına gelmesini emretti. İşine mani olmak dışında bugüne kadar tek işe yaramadığını bildiği Hakkı Gündoğan'a küfürler savurarak koridorlar açtı ve emniyet binasının elit köşesine ulaştı. Duvarların kaliteli boyası, aydınlatmanın sarı ışıkları, koridorların ortasında uzayan kırmızı halı ve temizlik burada daha önemli insanların barındığını yahut binadaki diğer polislerin değersizliğini anlatıyordu. İçinden küfürleri saydırma hızında Hakkı Gündoğan'ın adının yazdığı odaya girdi. Sahte sarışın sekreterin haber vereyim diyerek telefonu kaldırmasını aldırmadan kapıyı çaldı ve içeri girdi. Hakkı Gündoğan telefon kulağında kurta oturmasını işaret etti. Hayatın bıkkınlığı ile göz kapakları bile tam açılmayan, her daim yarı baygın bu adamın bu mevkiye nasıl geldiğine birinci kez hayret etti kurt. Ceset 5 dakika boyunca ağzını açmadan telefonun diğer ucundaki sesi dinledikten sonra cansız bir ses tonuyla ''Tamam ben baktıracağım'' diyerek telefonu kulağından yavaşça çekti. Kapatma tuşuna bastıktan sonra ekrana bakmaya devam etti. Masasındaki bir A4 kağıdını parmaklarının ucuyla üzerine bastırıp önüne çekti. Bir süre okuduktan sonra nihayet kurt ile konuşmaya tenezzül etti. Göz kapakları gibi dudakları da güçlükle açılıyordu ve sesi cümlelerinin tamamı asla anlaşılmayacak kadar güçsüzdü. Kurt silahını çıkartıp onu alnının ortasından vurmayı hayal ederken söylediklerini duyabilmek için koltukta doğrulup yaklaştı. Anlayabildiği kadarıyla hal hatır sormadan mırıldanmaya başlamıştı lakabını sonuna kadar hak eden ceset.
İyle konuşuyordum.
Kiminle? Sesini biraz yükseltti Asay Şube Müdür Yardımcısı.
Soruşturmayı yürüten Savcı Ertuğrul Bey raporlarında yazdıklarında hiçbir şey olmadığını söyledim. Kriminal raporlarında da bir bok yok. Olay yok daha değil mi?
Kurt bütün dikkatini vermesine rağmen neyi sorduğunu anlamamıştı. Yine sözlerinin duyulmadığını anlayıp iyice dudaklarını büktü ve yarım bakışlarını açmaya zahmet etmeden ama dudaklarını biraz daha zorlayarak konuştu ceset.
Ulan yeri inceleme tutaklarında var mı bir şey?
Kurt farkında olmadan karşısındakine uydu ve fısıltıyla konuştu.
Bildiğiniz gibi iki tane kovan var. Balistiğin ilk raporlarında sadece susturucu kullanıldığı anlatılıyor. Daha önce kullanılmamış silah. Cesedin olaydan bir saat sonra bulunduğunu tahmin ediyoruz. Katil ayak izlerini bile silecek kadar soğukkanlı işinin ehli yani. Sağanak yağmur başka bir iz varsa da hepsini silmiş zaten. Olay yeri tutanağı bomboş.
Ceset kocaman taşlı yüzük olan eline daha sabah tıraş olmasına rağmen sivrilmeye başlamış gür sakallarına bir kediyi seviyormuş gibi sürterken fısıldadı.
Telefon kayıtları, mobese görüntüleri.
Kurt onlardan da hiçbir şey çıkmadığını anlattıktan sonra bir an önce aslında yanıtlarını bildiği soruları sadece üzerinde baskı oluşturmak için soran bu heriften kurtulma isteği de hızlı konuştu. Katil bütün kameralardan kaçmayı başarmış, tek bir iz bile bırakmamış. Ceset kafasını geriye atıp boynunu kütürdetti, sinirlendiğinde hep böyle yapardı. Kurtun daha fazla dayanacak gücü kalmamış, bütün enerjisine emmişti asayiş müdür yardımcısı. Ama konuşmaya devam ediyordu. Ses tonunu kızgınlık seviyesine çıkarttığında bile ancak normal bir insan kadar sesi çıktığı için hiç ürkütücü değildi.
Madem profesyonel katil, neden abuk sabuk zanlılarla vakit kaybediyorsun? Yok sevgilisi, yok sevgilisinin eski sevgilisi. Bunlarla vakit kaybedeceğine gitsene profesyonel katillerin üzerine. Belli değil mi zaten neden öldürüldüğü?
Kurt azarladığını bile idrak edemeden baygın gözlerine bakarken cesedin öfkesini kusmak için tabiatına uygun bir yol bulduğundan habersizdi. İtam öfkeyi haykırmaktan çok daha ağır bir cezaydı.
Korkuyorsan, çekiniyorsan başkasına verelim dosyayı.
Kurt bu kadar sert bir darbe hazırlıksız yakalanmıştı. Karşısındaki adamın bıkkınlığı üzerine çökmemiş olsa çok daha çabuk tepki verirdi. Ama afalladığı boşluğu ceset değerlendirdi ve üstüne yapıştırdığı çamuru silmesine fırsat bırakmadan devam etti.
Lafın gelişi söylüyorum. Senin ustalığına her zaman şahidim. Zaten biliyorsun cinayet masasına seni getirebilmek için az uğraşmadım.
Ama ağır ithamı işlemişti kurtun içine, yani amacına ulaşmıştı. Kurt bu odadan omzunda yanıtını vermemiş olmanın ağırlığıyla çıkamazdı. Allah'tan başka kimseden korkumuz yok. Ben işimi yapıyorum ve bütün olasılıklara bakmak zorundayım. Peşin hükümlü olsam aldığım davaların hemen hepsini çözen bir sicile sahip olmazdım. Burada oyalanmasam şu an bir baskında olacaktım.
Ceset boynunu kıtırdattıktan sonra o zaman seni daha fazla meşgul etmeyelim de bir an önce sonuç al. Ama şunu bil, bakan her gün 5 kez arıyor. Anlayacağın bol bol vaktimiz yok dedi.
Kurtu yeterince gelmiş ve soruşturmayı katilin bulunmasını istediği yere çekmeyi başarmıştı.
Seni daha fazla tutmayalım diyerek kurtu uğurladıktan sonra önündeki kağıt parçasına çevirdi baygın gözlerini.
Kurt sıktığı dişlerinin arasından tıslayarak emredersiniz dedi. Kırmızı alının üzerinden küfürler saydırarak yürürken aslında amirinin katilin kim olmasını istediğini söylediğinin farkında değildi. Sadece onuruna vurulan darbeyle boğuşuyordu. Önemsiz polislerin sahasına geçtiğinde tuvalete girdi. Karizmatik yüzüne aynada bakıp cesedin çirkinliğiyle kendi güzelliğini kıyasladı ve doğanın bahşettiklerinde ilahi adaleti buldu. Yüzüne defalarca suyu vurup sakinleşmeye çalıştı. Büroya geldiğinde ekibine cesette olmayan gürlükteki sesiyle bağırdı.
Gidiyoruz, aranmadık delik bırakmayacaksınız. Adamın kıçının arasına bile bakacaksınız.
Emniyetin koridorunda sert adımları yankılanan ekibin içinde polis katiline öfke doluydu.
31. ayrımın sonu. Sayfa 324.